İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz Cihat Hocam'la birlikte.
İnşallah.
Nasılsın Cihat Hocam?
Elhamdülillah çok iyiyim. Sen de iyisin inşallah.
Ben de çok iyiyim. Güzel bir filmle başlayalım mı? Evrim Teorisi
Çok
Yıkıldı
iyi olur.
Paramparça filmi.
Yeni birileri mi hazırlamış internetten?
Evet.
Ben bunu
Şimdi...
görmemiştim.
İşte evrimin durumu bu. Anlayın diye yani böyle anlaşılsın diye. Evrimin durumu bu. Yani böyle paramparça yerle bir edildi Allah'ın izniyle. Hocamız Seyit Battal Gazi gibi çıkıp
Maşallah, elhamdülillah.
değil mi? İnşallah
İnşallah.
30 sürelik bir zaman içerisinde yıkmaz,
Evet.
parçalanmaz zannedilen evrimi
Evet.
paramparça etti maşallah.
Maşallah. Şimdi en büyük yanılgı nereden başlıyor? Onu fark ettim geçen günlerde. Evrimcilerin en büyük yanılgısı. Darwin'i bilim adamı zannediyorlar. Yani bir biyologmuş sanki bir kariyeri varmış da anlattığı şeyler bilimselmiş gibi bir zihniyet var insanların, bazı insanların. Çok küçük bir bölüm bu tabii evrime inananlar. Zannediyorlar ki böyle bir kariyeri var hani bilimsel bir şey söylemiş. Hayır öyle bir şey yok. Yalnızca zaten hiçbir yerde tutunamayan, tıp fakültesine girmiş orada başarılı olamamış. İşte babası koymuş bunu teoloji eğitimi almak için papaz okuluna yazdırmış. Rahip eğitimi almış, rahip olmak üzere. Orada da tutunamamış. Zaten bir yerde tutunamayanları o devirde biliyorsunuz teoloji fakültesine yerleştiriyorlarmış. Özellikle zengin çocukları, haşarı çocuklar. Orada da tutunamamış. Ne yapayım, ne yapayım? Demiş en azından ben kendimi yollara vurayım, gezgin olayım demiş. İşte o zaman işte babasının da bağlantılarıyla tabii Mason ailesinden gelen tanınmış bir ailenin çocuğu olduğu için bağlantılarını da kullanarak ailesinin, babasının, dedesinin çok rahatlıkla böyle bir fon yardımıyla beraber Galapagos adalarına kadar sürecek olan işte Majestelerinin gemisinde bir gezgin olarak yola çıkmış. Onları gözlemlemiş, işte çeşitli hayvanları incelemiş. Tam onun işi yani. Başka hiç kimse yani hiçbir yerde dikiş tutturamadığı için tam ona göre bir iş edinmiş olmuş kendine. Yani gezerek işte arkadaşlarıyla işte şarapçı neden diyoruz? Çünkü anlattığı şeylerin şarap içerek yazılmış olduğu ortada. Yani tamamen sarhoş muhabbeti. O ona benziyor, bu da buna benziyor. O zaman o ondan gelmiştir, o ona dönüşmüştür, böyle olmuştur. Ortada bir şey yok.
Ara
Hiçbir
geçiş formu
bilimsel
yok.
temel yok. Yani bilimsel bir şey yok. Hani elimizde şu bulgu var. O zaman bu böyle bir şey olabilir. Şu bilimsel gerçek olduğundan dolayı böyle yapabilir, bunu böyle çıkarımda bulunabiliriz diye bir şey yok, önerme yok. Böyle bir fikir yok ortada. Ne var? O ona benziyor, bu da buna benziyor. O zaman bu bundan gelmiştir. Ama bir dakika sen yani bunu neye bina ettin? Yani neye dayandırıyorsun? Bir dayanak yok. Ben böyle benzeştirdim. Siz de bunu böyle kabul edin. Yani bunu kimler kabul ediyor tabi? Allah'ın varlığını kabul etmek istemeyen, o ideolojiyi hemen benimsemeye hazır kişiler. Bir defa bunu hemen atlıyorlar, kabul ediyorlar. Bilimsel bir temeli var mı? Hayır, yok. Kesinlikle yok. O yüzden yani hipotez bile değil, tamamen iddia diyoruz, evrim iddiası diyoruz. Zaten bilim karşısında da deliller toplandıkça, işte başta ilk hemen bir sene sonrasında, kitabın yayınlanır yayınlanmaz bir yıl sonrasında, biliyorsun Mendel hemen şey yapıyor, reddediyor. My Opposition to Darwinism diye bir makale 1989 yılında yayınlandı. Pardon, Mendel's Opposition to Darwinism diye bir makale yayınlandı. Bu şeyi inceliyor. Mendel'in 1860 yılında yayınladığı bir makale var. Pisum denen. Bezelye çalışmalarını detaylı olarak anlattı. Orada nasıl olup da böyle bir şeyin asla imkansız olacağı, yani bir türün asla başka bir türe dönüşemeyeceği, bir varyasyonun çeşitlenmenin bir tür içinde sabit kalacağı, başka bir türün bu yüzden genetik olarak varyasyonların büyük sınırlarla zaten çizilmiş olduğu, bir türden bir türe geçişin bu sınırlar, limitler dolayısıyla mümkün olamayacağını anlatmış ve Darwinizm'e zaten karşı çıkmış Mendel, Gregor Mendel. Hemen ardından zaten Louis Pasteur çıkıyor. Diyor ki, o da diyor ki cansız maddeler zaten canlıya dönüşemez diyor. Bu da imkansızdır diyor. Etrafta gördüğünüz işte bu, işte sizce işte etin kurtlanması, ondan sonra işte sıçanların işte kilerlerde üremesi, bunlar tamamen işte bilimsel mikropların varlığından kaynaklanan şeyler. İşte sineklerin oraya larva yumurtalarını koyup da yumurtaların açılıp larvaya dönüşmesinden ötürüdür diye açıklamalar yapıyor. Mikropların varlığını ilk olarak ortaya koyuyor Louis Pasteur. Ve bu şekilde o da Darwinizm'e karşı çıkıyor. Yani biyogenezin varlığını kesin kanıtları da ortaya koyuyor. Abiyogenez, Darwinizm'in ihtiyacı olan şey, yani önermesi, iddiası buydu. Cansız maddeler canlıya dönüşür. Louis Pasteur bunun asla mümkün olamayacağını, ancak ve ancak canlının ancak canlılıktan gelebileceği gerçeğini ortaya koydu. O zaman geriye ne kaldı? Bir bilimsel, zaten bir dayanağı yoktu. Aksine bilimsel deliller ortaya çıktıkça Darwinizm yerle bir olmuş oldu. Hemen daha ilk yıllarda. Sonra ne oldu? İşte genetikçi daha detaylı bilmeye başladı. Elektron mikroskobu bulundu. İşte DNA'nın varlığı ortaya kondu. Bu sefer ne dediler? İşte doğa seçilmenin de ne kadar saçma bir iddia olduğu ortaya çıktı. Dediler ki o zaman evrimciler, neo-darwinistler çıktı ortaya. Yine bu ideolojiyi savunanlar. İşte Allah'ın varlığını reddetmek adına bir çaba bu sonuç itibariyle. Hiçbir bilimsel kıymeti yok. Hiçbir bilimsel bir şeyi yok. Noktası yok. Dediler ki işte genler üzerine bakın değişiklikler oluyor. O zaman işte bundan dolayı dönüşmüş olabilir diye bu sefer yeni masallar üretmeye başladılar. 1940'lardan itibaren. Neodarwinizm bu şekilde kendini sanki böyle bilmeyen halka bu böyle olmuştur'u oynadılar. Çok güzel bir şekilde. Medyada bunları böyle şey yaptı, pohpohladı. Bunu süsleyip püsleyip işte süslü cümlelerle halkın önüne getirdi. Bu şekilde bir propaganda yapıldı yalnızca. Bilimsel bir kıymeti var mıydı bugüne kadar yapılanların? Bilimsel bir DNA var mıydı? Hayır, kesinlikle yoktu. Bugün çok daha detaylı bir şekilde Sayın Adnan Oktar, İşte Yaratılış Gerçeği kitabıyla, Yaratılış Atlası kitabıyla bunu çok güzel, net bir şekilde ortaya koydu. Fosillerin de, paleontoloji biliminin de bunu asla bir türden bir türe geçişin kesinlikle tarih boyunca yaşanmadığını ortaya koyuyor. Buna ait fosilleri de, 350 milyona yakın fosil var çünkü. Bunlara ait fotoğrafları da herkesin ulaşabileceği şekilde bir kitapta fotoğraflar halinde sergilemiş oldu maşallah. Bir proteinin de kesinlikle tesadüfler sonucu oluşamayacağını gerçeği ortaya koyuyordu zaten Sayın Adnan Oktar. Artık bugünümüzde az önce izlediğimiz bu komediye yakın filmde de anlatıldığı gibi Darwinizm artık yerle bir olmuş durumda. Yani hiçbir savunulacak bir tarafı yok. Zaten programda da ben biliyorsun anlattım dedim, yani siz cesaretinizden ötürü kutluyorum dedim bir defa dedim. Elinizde hiçbir bilimsel delil yokken buraya kadar çıkıp gelebiliyorsunuz dedim. Yani çünkü neden? İnsanlar yalan söylemeye geliyorlar. O zaman yalan söyleyince de tabii ki yüzlerine vurmak icap ediyor. Yani bu kadar cesaret, nasıl böyle bir cesaret bulabiliyorlar kendilerinde? Nasıl buluyorlar biliyor musun? Çünkü arkalarında onları bugüne kadar desteklemiş olan bir medya var. Yani aynı ideolojiye sahip çıkan bir medya var da o yüzden kendilerinde bu cesareti bulabiliyorlar. Ama bugün her şey tersine döndü. Bir defa halk bunu asla gerçek olmadığını biliyor. medya istediği kadar bir kısım medya desteklemeye çalışsın, devam etsin. Artık çok küçük bir azınlık oldu. Bugün artık televizyonlar eğer halk desteklemiyorsa o fikri artık kalkıp da savunamıyorlar kendilerince. Çünkü kamuoyu yoklamaları var. Türkiye'de bakıyorsunuz %96'lar, %99'lara varan oranda herkes Allah'ın varlığına inanıyor. Yaratılışa iman ediyor. Yani bunu artık da kalkıp da işte propagandayla, beyin yıkama yöntemleriyle böyle bir şey mümkün değil. Çünkü internet var en başta. İnsanlar internete girip zaten doğrusu bu ne kadar çok öğrenemiyorlardı. Artık günümüzde öğrenebiliyorlar internet sayesinde. Hemen gelip işte Harun Yahya Koma, Org'a girip veya TV'ye girip çok rahatlıkla gerçek bilgilere ulaşabiliyorlar dünyanın dört bir yanında. Bu yüzden Darwinizm artık çökmüş durumda inşallah.
Darwinizm paramparça.
İnşallah.
Darwinizm yalan olduğu için, yani böyle tesadüf saçmalığına dayandığı için bir batıl din. Dolayısıyla onu desteklemek için öne sürdükleri her şey yalan. Yani bunu bir kere izleyicilerimiz çok net olarak bilsinler. Yani işte şöyle yapıldı, böyle yapıldı, hiç vesveseye düşecek bir şey yok. Hepsi yalan bunların, çünkü bir yalanla hareket ediyor. Yani hayatın tesadüfen başladığını, canlının tesadüfen başladığını, haşa bir yaratıcının varlığını reddettiği için
evet.
Zaten başlangıç noktasında dayanaksız olarak başlıyor ve ondan sonra hep yalan söylüyor. Onun için mesela geçtiğimiz günlerde çıkan şu haberde yine aynı şekilde yalan olmuş oluyor. ABD'li bilim adamı sentetik yaşam üretti diye haber çıkarttılar böyle. Bir yaygara başladı. Ondan sonra bu yaygarada güya işte sentetik yaşam haşa hücre yaptı gibi böyle haberler ileri sürmeye başladılar. Fakat bunların hepsi yalana dayalı. Şundan dolayı yalana dayalı. Bir laf kalabalığı var burada. Burada yapılan bir tane bakteriden, Mycoplasma mycoides isimli bakteriden, Mycoplasma Capricorum, Capricolum isimli başka bir bakteriye DNA'sının kopyasının çıkartılıp bazı bölümlerinin
seçilerek
aktarılmasından kaynaklanan, yani klonlamaya benzer bir şey aslında.
Evet.
Bir metot. Bir canlı hücresine naklediliyor bu.
Transfer ediliyor.
Transport ediliyor.
Kendi kelimeyle transport ettik diyorlar. Evet. Naklettik diyorlar. Yani ortada bir yaratma yok. Yani DNA'yı sıfırdan üretmek, işte atomlarını moleküler şekilde dizleyerek onları cansız maddeleri canlı maddeye dönüştürmek söz konusu değil. Bir defa aynı türün farklı iki mantar hücresi arasında gen transferi yapılıyor. Bundan başka bir şey değil. Bugüne kadar zaten yapılan şeylerdi bunlar, benzeri şeyler. Genetik mühendisliği, gen mühendisliği, işte domateslerin işte daha büyük olması için bunun örnekleri yapılmadı mı? Yapıldı. Ya da işte daha çok işte daha büyük patlıcan, daha büyük salatalık şeklinde. Bu tip şeyler zaten yapılıyordu. Daha iyi üretim, daha verimli üretimi elde etmek amacıyla yapılan şeylerdi bunlar, benzeri çalışmalar.
Evet.
Daha farklı değil yani bu çalışma.
Genetik mühendisliği daha çok ilerleyecek. Daha şu anda çok ilkel bir durumda. Yani bu yapılanlar hiçbir şey değil. Hakikaten ileride çok daha kontrollü, ama burada tabii önemli olan nokta şu. Yani bu DNA'nın parçasından kopyalanan bir parça. Yani hücrenin bir parçası kopyalanmış oluyor. Ama önemli olan orada o canlı hücresinin nasıl var olduğu, hayatın nasıl başladığı. Bu konuda hiçbir açıklama getirmiyorlar. Hı hı. Zaten getiremezler de. Burada 20 tane bilim adamı 40 milyon dolarlık bir çalışma yapıyor. Değil mi? Yaklaşık 10 yıllık bir çalışma bu. Burada yaptıkları son derece kontrollü, laboratuvar ortamında kontrollü olarak DNA'nın bir kısmını alıp kontrollü bir şekilde DNA'nın başka bir hücreye naklediyorlar. Bu zaten tesadüfe dayalı hiçbir şey olmayacağını kanıtlar. Allah'ın yarattığını kanıtlar yine burada. Hı-hı. Birincisi, bir kere canlı hücresi gerekiyor bunu yapmak için. Değil mi? Bu deney yapmaları için. Yani bilim adamlarının tamamen bir şeyinin dışında, bu inisiyatifinin dışında bir canlı hücresi gerekiyor. Artı var olan bir DNA'dan kopya çıkartıyorlar. Yani sıfırdan gen yazamaz kimse. Bakın bu çok önemli. Şundan dolayı yazamaz. Bir kere bir proteinin nasıl bir protein olacağını hayal bile edemez insan. Canlı hücreler o kadar kompleks olarak yaratılmış ki. Buraya siz dışarıdan bir protein yapayım da ben bunun içine girsin, bir görev alsın diyecek bir durumda değil bilim. Bakın şundan dolayı değil. Mesela diyelim ki Krebs siklusu var. Krebs döngüsü var değil mi? Basamak basamak son derece kompleks proteinlerden oluşuyor. Ve çok kompleks reaksiyonlar bunlar. Dizisi, döngüsü daha doğrusu. Siz bir protein yapıp ben bunu bunlar arasına katayım, bunu daha verimli hale getireyim diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Şundan dolayı diyemezsiniz. Çünkü proteinin nasıl protein olacağını bilemezsiniz. Allah en mükemmel şekliyle ol demesi bir anda yaratmış. Allah'ın sonsuz aklıyla yaratılmış o. Onun için sistemler böyle mükemmel çalışıyorlar. Halbuki siz böyle bir şey yapmaya kalktığınız zaman bakın bir tane 5 amino asitlik protein molekülünün alternatif olası sayısı 500 amino asitlik olmak üzere, yani hep 500 olacak şekilde 10 üzeri 650 tane alternatifi olur ve bunlardan bir tanesi fonksiyoneldir. Hı hı. Bunu kodlayacak olan genin de 10 üzeri 903 tane alternatifi vardır bakın genin. Onu kodlayacak olan genin. Ve bunlardan bir tanesi fonksiyoneldir. Çünkü onlardan bir tanesi doğru proteini kodlar. O proteinin ne olduğunu insan aklı bilemez. Onu Allah yaratmıştır. Çünkü Allah mükemmel bir şekilde yaratılmış hücre. Siz dışarıdan bir protein yazıp da ben bunu nereye sokacaksınız? Yani nasıl bir şey yapacaksınız değil mi? Nereye katacaksınız? Mitokondriyi daha verimli hale getireceksiniz? Nasıl bir protein meydana getireceksiniz değil mi? O proteinler tek başına çalışmıyor ki. Enzimlerin, bakın evet, kompleks enzim reaksiyonları var mesela. Metabolik ürünler oluyor. Onlar gidiyor kendi yapımını bastırıyor ya da arttırıyor değil mi? Çok kompleks genetik mekanizmalar var. Genleri aktive eden, süprese eden, bastıran, çalışmasını arttıran. Bu reaksiyonlar basamak basamak ilerliyor. Mesela hormonlar var, reseptörleri var, alıcıları var. Onlara bağlanıyorlar, onlar başka proteini aktif hale getiriyor. En son protein gidip DNA'dan başka bir proteinin yapımını şey ediyor. O protein çıkıyor, metabolik reaksiyonlara giriyor. Onlar metabolik ürünler gidip DNA'da o genin yapımını bastırabiliyor bazen. Yani iç içe geçmiş çok kompleks sistemler dışarıdan böyle işte gen yazarak bilmem bir müdahale söz konusu değil. Zaten nitekim burada da yapılan da zaten var olan Allah'ın yarattığı bir DNA'dan kopya çıkartılması.
Ya öyle evet, bir imaj verilmeye çalışıyorum. Evet. Sanki biz gen yazdık. Ondan sonra işte bakın işte hücre o kadar basit ki işte bakın biz de laboratuvarda yaptık gibi bir imaj vermeye çalışıyorlar.
Evet. Bu bir yaygara.
Yok. Aynı türün içinde farklı bir bakteri çeşidinden farklı bir bakteri çeşidine gen transfer edilmiş. Bakın burada tek bir protein bile sıfırdan, cansız maddelerden yeni bir protein icat edilmemiş, yapılmamış, sentezlenmemiş laboratuvar ortamında. Çünkü zarın üzerinde hücrenin içine o hücrenin bakteri hücrelerinden bir tanesinin bile içine giren çıkan ham maddeleri kontrol edecek tek bir protein bile çok kompleks bir yapıya sahip. Yani bunun sentezlenmesi tek başına bile mümkün değilken yani hücrenin orada o proteinleri bile icat edilmemiş, yapılmamış, sentezlenmemiş bir. Ondan sonra hücrenin diğer organelleri yapılmamış. Mitokondrisi yapılmamış. Golgi aygıtı yapılmamış. Endoplazm retikulum yapılmamış. Pek çok çekirdeği yapılmamış. E siz ne yaptınız? İşte biz onun genini alıp işte onu oraya koyduk. E tamam. Yani ne yapılmış yani? Yalnızca bunu yaptık. E burada bir yeni bir yaratma var mı? Yaratmak ne demek? Bir şeyi yokken yapmak demek. Yaratmak bu değil midir? Yani yoktan var etmek demek.
Allah bir örnek edinmek sizin yaratandır. Evet. Yani yokken var ediyor. Bir örnek yok. Evet. Allah'ın yarattığı var
yalnızca
sadece.
Yalnızca Allah'a mahsus. Biz bunu görüyoruz. Yani canlıları, canlılığı incelediğimizde canlının ancak üstün güç sahibi, sonsuz bilgi sahibi, yüce bir yaratıcı Allah tarafından yaratılırsa meydana gelebileceğini görüyoruz. Yoksa bütün ham maddeler olsun, en gelişmiş laboratuvarda bile tek bir protein bile sentezlenemiyor. Tek bir tuğlası bile yapılamıyor hücrenin yapı taşı.
Evet.
Tek bir amino asit bile.
Yapmak için mutlaka aracılar kullanıyorlar. Yani özel kimyasal maddeler mevcut, ve enzimler kullanılıyor.
Mevcut çalışan mekanizmaları kullanmışlar burada. Evet. O çekirdeğin içine genleri konduğunda, genler transfer edildiğinde, nakledildiğinde, o hücrenin çekirdeğin içinde zaten o geni bekleyen, geni şey yapan, deşifre eden proteinler orada yine hazır bulunmuyor. Bulunuyor. Onlar zaten çalışmıyor muydu? Zaten çalışıyorlardı. E onu oraya sen koyunca bu sefer onu kopyalamaya, onu şey yapmaya, tabii deşifre etmeye başlamışlar.
Mükemmel bir hücre var zaten.
Ona göre çalışmaya başlamış hücre.
Mükemmel üstelik canlı hücre var orada yani. Evet. Tabii ondan faydalanılıyor. Tabii ki genetik mühendisi çok
canlı
gelişecek.
Canlı zaten süren
aslında,
bir hücre.
Evet bu yani bakın şimdi bilimsel olarak çalışmalar tamam. Yani yapılması gereken genetik mühendisliği gelişecek ama bu Darwinizm saçmalığını ispatlamak adına yaptıkları tıkıyor bilimin önünü.
Evet.
Onun için bilim çok yavaş 20. yüzyılda işte şimdi öyle birdenbire açıldığında altın çağda inşallah Hazreti Mehdi döneminde, Hazreti İsa döneminde muazzam bir gelişme olacak inşallah.
Yoksa dediğin gibi o bakteri hakikaten mesela gerekli genler içine konsun, insanların ihtiyacı olan işte mesela insülin hormonu onu üretecek hale getirsinler, üretsin o insülin hormonunu. Hayvanlardan elde edilen insülin hormonları var. Onlar beklenmesin, çok daha hızlı bir şekilde insülin hormonu üretilsin. Piyasaya sunulsun bu vesileyle. Gen mühendisliğinin faydaları bunlar olacaktır. Daha verimli bitkiler üretilebilsin, meyveler, sebzeler üretilebilsin. Bunlar insanlığın faydasına olacaktır. Ama bunu bir ideolojik anlamda bu şekilde kullanıp da bu saçma ideolojiye alet etmenin hiçbir anlamı yok. Çok komik durumuna düşüyorlar çünkü. Yani açıkça bir insan yalan söyleyebilir mi? Bakın yalan söylemiş. ABD'li bilim adamı sentetik yaşam üretti. Yaşam üretti. Böyle bir şey yok. Zaten orada yaşam vardı. Yaşam devam ettirildi. Var olan yaşam. Çalışan mekanizmalar başka bir şekilde yine sürdürüldü. Daha farklı bir şey yok yani. Sıfırdan bir yaşam üretilmesi mümkün değil. Ki böyle bir şey de olmadığını orijinaline indiğimizde, orijinalini bulduğumuzda yayının, bakıyoruz ki zaten diyorlar biz naklettik diyorlar. Onu oradan alıp oraya naklettik. Transport ettik diyorlar İngilizcesi. Yani bunu bu şekilde yaymak, medyanın üzerine düşen vazife gerçekleri anlatmaktır. Siz yalan olarak bir şeyi, bir haberi çarpıtarak yalan olarak aktarırsanız kendiniz zor duruma düşersiniz. Daha sonra inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Yalancı addedilirsiniz. Çok yanlış bir bakımdan yaptıkları.
Evet. Şimdi bir kere çok zor durumda kaldılar şu anda. Onun için sadece bir yaygara böyle çıkarma şeklinde bir tek taktik izlemeye çalışıyorlar. Fakat bu Kur'an'da bildirilen bir gerçek zaten. Şeytanın yaptığı bir şey. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan güç yetirdiklerini sesinde sarsıntıya uğrat. Hakikaten şeytanın böyle bir şeyi var. Böyle medya üzerinde değil mi? Medyayı da kullanarak böyle. Bir sesinde sarsıntıya uğrat diyor Allah. Atların ve yayaların onların üstüne yaygarayı kopar. Mallarda ve çocuklara onlarda ortak ol. Ve onlara çeşitli vaatlerde bulun. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytan onları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Bakın yayaların, atların ve yayaların onların üstüne yaygarayı kopar diyor. Tam bir yaygara tekniği var böyle. Laf evet, kalabalığı. Evet. Tamam, alt, bu, demagoji. Çünkü bizim demagoji olduğumuz var. Ortamda demagoji yapamıyorlar Allah'ın evet, izniyle. Inşallah. Ama bilmeyen böyle bilgisi zayıf, imanı zayıf olan kimseleri etkilemek amacıyla değil mi? Evet. İşte yok haşa canlı hücresi yapıldı, yaşam üretildi, bir adım sonra şunu yapacak. Bu hiç alakası yok bunun. Bir kere canlılık Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Allah'ın yaratmasıyla olan bir şey ve onun bir maddi karşılığı yok zaten. Ve aynı zamanda mesela şimdi değil mi? Aynı cansız maddeler ve canlı maddeler aynı elektron ve protonlardan yapılmış olmalarına rağmen tıpatıp aynısı birbirinin. Canlılık apayrı bir şey. Allah'ın yaratmasıyla ortaya çıkan ve bunun böyle bunların şeyiyle yani insan aklıyla açıklanabilecek bir kavram değil.
Aynı elektronlar, protonlar, şeydir, evet. Nötronlar kayada da var, taşta da var.
Evet.
Bakıyorsunuz protein de yine aynı şeyden yapılmış, üretilmiş.
Evet ama hücre canlı ama kaya canlı değil.
Evet.
Bir de bunu tabii onun dışında insanın ruhu olan bir varlık. Yani bir bilinci olan değil mi? Muhakeme eden, sevinen, üzülen, mutlu olan, karar veren. Değil mi? Ondan sonra medeniyetler kuran, elektron mikroskop icat edip kendi vücudunu inceleyen bir varlık. Ve bütün dünya dediğimiz, dış dünya dediğimiz görüntüyü ruhun algılamasında, ruhun içinde yaşıyor. Yani zihnin içerisinde yaşıyor. Değil mi? Allah'ın ona gösterdiklerini evet, yaşayabiliyor. Dolayısıyla böyle laboratuvara girip deney yapan biri zaten hiç çıkamadığı beyninin içerisinde, değil mi? Zihninin içerisinde yapar bu deneyi. Ve bunun da Allah'a reddetmesi bu kadar acizken Allah'ın gösterdiği algılarla bu tabii olacak şey değil. Yani ne kadar aciz olduğunu insanın bilmesi gerekir. Yani düşünüldüğünde değil mi? Sen hatta bu konferansı İsviçre'de vereceksin şimdi. İsviçre evet, ayağa kalktı. Inşallah. Bugün de bir Fransız gazetesine haber olmuş hatta. Fransa'nın en önde gelen Le Temps gazetesinde, en önde gelen gazetelerinden bir tanesi. İsviçre'deki konferanslardan bahsetmiş. Bütün İsviçre ayakta şu anda. Evrimin çöküşü ve maddenin gerçeği konferanslar olacak evet,
şimdi
inşallah.
Mesela onun reklamları çıktıkça meraklı olan insanlar zaten internete girip onu detaylı olarak okuyorlar, öğreniyorlar. Yani biz oraya gittiğimizde zaten onlar hazırlanmış oluyorlar. O halk zaten hazırlanmış oluyor afişler vasıtasıyla. Çünkü bilgi dediğim gibi başta İlanlarla, söylediğim evet, gibi inanlar. Zaten bilgi çok kolay erişilebilir. Anlattığımız şeylerin özünü de çok rahat bir şekilde internetten zaten bulup okuyabiliyorlar. Maddenin olmadığını, maddenin bildiğimiz anlamda bir madde olmadığını anlatıyoruz. Yani bunu tabii ki bilimsel olarak anlatıyoruz. Bilimsel delilleriyle ortaya koyuyoruz. Çünkü bugün en önde gelen kuantum fizikçileri, maddenin detayını inip de inceleyen insanlar, diyorlar ki madde her ne ise maddeden, bildiğimiz maddeden yapılmış bir şey değil diyorlar. Çünkü çok büyük bir boşluk var maddenin atomlarının içinde. Biz atomu eskiden sert dolu bir şey zannederdik. Elektron ile çekirdek arasındaki mesafeye baktıklarında çok büyük bir boşluktan oluştuğunu görüyorlar. Çekirdeği en azından dolu zannediyorduk diyorlar, katı bir şey zannediyorduk. Oraya da indik baktık ki diyorlar, nötron ve proton, o da yine hareket eden enerji parçacıklarından müteşekkilmiş diyorlar. Ve çok büyük bir boşluk var yine kendi içinde incelendiğinde. Yani ve bildiğimiz anlamda bir renkli dünya asla yok. Yalnızca bizim beyinlerimizde, bize ruhumuza verilen bir algı olarak var bu renkli dünya ve üç boyutlu dünya. Gölge, mesela geçen gün hocamız onu da çok detaylı olarak anlattı. Gölge olmasa üç boyutlu dünya zaten olmamış oluyor. Gölge özellikle yaratılan bir şey, ışık. Ki bunu işte 3D animasyon yapan insanlar çok iyi bilirler. Bir resme, siz gölge vermeyince, ışığı uygun ortamda, uygun şekilde, uygun şiddette vermeyince, o derinlik zaten olmayınca hiçbir şey, istediğiniz kadar o modellemeyi yapmış olun. Üç boyutlu modellemeyi. Yaptığınız için hiçbir kıymeti olmuyor. Hiçbir şey görüntü elde edemiyorsunuz zaten. O gölge olunca tamamen anlamı olmuş oluyor. Retinamızın üzerinde iki boyutlu bir dünya var aslına bakarsanız. Sağ gözümüzle sol gözümüzden gelen iki farklı, birbirinden çok az farkla yaratılmış olan iki farklı görüntü beynimizde üst üste bindirilip bir algı olarak üç boyutlu görüntü elde ediliyor. Yoksa üç boyutlu diye bir şey söz konusu değil. Üç boyutlu bir ortamda biz yaşamıyoruz. Üç boyutlu bir ortam bize yaşattırılıyor. Bir algı olarak yaşattırılıyor. Yoksa içinde dolaştığımız bir uzay boşluk söz konusu değil. Bunu çok daha detaylı olarak insan mesela en güzel örneğiyle tabii ki sabahları rüyasından uyandığında görebiliyor. Kalktığında bakıyor yani hiçbir yerde dolaşmamış, hiçbir yerde yürümemiş. Hiçbir şekilde şehirler arası seyahat etmemiş, bir ülkeden bir ülkeye gitmemiş. Ne yapmış? Yalnızca yattığı yerde kendisine o görüntüler gösterilmiş, hissettirilmiş, algılattırılmış. O onu kendi kendine mi algılamış? Hayır. Bir merkezden kendisine verilmiş. İşte şu anda yaşadığımız gerçek de yine bundan daha farklı değil. Bu sahte gerçeklikten bahsediyorum tabii ki. Asıl gerçekliği uyandığımızda bu rüyadan da bu hayattan da nasıl rüyadan uyanıyorsak uyandığımızda o zaman asıl gerçekliğe şahit olacağız, göreceğiz. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kantarlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, altın ve gümüşe ve ekinlere karşı duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici metaıdır. Asıl varılacak yer Allah katında olandır diyor. Demek ki asıl varılacak, demek ki burası asıl değil. Bütün işte insanın arzularıyla, işte hisleriyle, üzülmesiyle, sevinmesiyle, her şeyle burada yaşadığımız tamamen bir mizansenle karşı karşıyayız. Yaşadığımız bir mizansen var, bir senaryo var. Bu senaryoyu, bu filmi yaşıyoruz. Asıl varılacak yer burası değil. Allah katında olan, yani ahiret. Bize düşen ahirete iman etmek, ahirete göre kendimize çeki düzen vermek inşallah.
İnşallah. Evet, bir film gösterip bitirelim mi?
İnşallah.
İnşallah. Evet. Papağanın kediye olan bir muhabbeti.
Bunlar dünya hayatının güzellikleri. Allah özellikle yaratıyor. Şurada. Sevgiyi, şefkati öğrenelim diye. İnşallah.
Evet.
Papağan da kedi.
Evet.
Ne yapıyorlar?
Papağan seviyor kedi.
Öyle mi? Yana kalıyor.
Evet. Makas alıyor falan böyle.
Kedinin de hoşuna gidiyor.
Çok sevimli. Çaktırmadan yandan yapıyor. Maşallah. Fakat çok ciddi. Ciddi olması çok. Bu kadar böyle sevgi göstermeleri de bir mucize maşallah. Allah'ın ilhamıyla tabii inşallah.
Maşallah. Oo. Isıracak mı? Öpecek mi?
Yok, çok seviyor, bir şey yapmıyor.
Kedi halinden memnun.
Evet, maşallah.
Maşallah.
Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Yarın saat
22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal Avrupa ekranlarından bizi takip edebilirsiniz. Kanal Avrupa ekranlarından herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.